Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Es salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Peygamberimiz Aleyhisselam'ı daha yakından tanımak ve onu yakınlarımızdan daha yakınımız edinerek örnek alıp hayatımıza geçirmek, örnek bir hayat yaşamak arzusuyla hazırlayıp sizlerle paylaştığımız yeni bir Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hazreti Ummu Habibe Remle annemizi 20 bölüm paylaştık. 21. bölümden hemen devam edeceğiz. Ancak geçen hafta çok önemli bir hadiseyi paylaşıyorduk. Yarım kalmıştı o hadise. İzleyenler için birinci kısmı biraz tekrar, ama dinleyemeyenler, takip edemeyenler için ise anlaşılsın diye söyleyelim. Hazreti Fatıma vefat etmişti. Taziyeler bitmişti işte. Ashab-ı kiram bir araya geldikçe Hazreti Fatıma ile ilgili, Hazreti Ali ile ilgili, yani Ehl-i Beyt'le ilgili muhabbetler ediyorlardı. İçlerinde Ummu Habibe Remle annemiz de var tabi. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Ali'ye sormuştu. Ya Ali demişti. Lebbeyk, buyur ya Resulallah. Allah'ı sever misin? Evet, severim ya Resulallah. Allah'ın Resulünü sever misin? Evet, severim ya Resulallah. Kızım Fatıma'yı sever misin? Evet, severim ya Resulallah diye kızararak cevap vermişti. Hasan ile Hüseyin'i sever misin? Evet, severim ya Resulallah. Ya Ali, gönül bir, sevgi dört. Bir tek gönle bunca sevgiyi nasıl sığdırıyorsun? Resulullah böyle buyurunca, ilim beldesinin kapısı Hazreti Ali radıyallahu anh bir an durup kaldı. Allah Resulüne cevap veremedi. Mahcup bir şekilde kalkıp evinin yolunu tuttu. Buraya kadar görmüştük. Yani burada kalmıştık daha doğrusu bu olayı işlerken. Daha kapıdan içeri adımını atar atmaz Hanımlar Sultanı'nın yetiştirmiş olduğu çiçek Hazreti Fatıma Sultan radıyallahu anha. Onun yüzündeki değişikliği ve üzüntüyü anladı Hazreti Ali'nin. Selam verin sesi bile değişmiş gibiydi Hazreti Ali'de. Şimdi Hazreti Fatıma o, Resulullah'ın yetiştirdiği güzel kız. Yani her anlamda güzel. Bakınız ne diyor. Ey çocuklarımın babası, eğer üzüntün dünya ve dünyalık içinse bu bize yakışmaz. Ama Allah içinse söyle, biz de bilelim. Evet. Gerçekten çok güzel bir ifade yani. Eğer üzüntün dünya ve dünyalık içinse bu bize yakışmaz. Yani sana da yakışmaz. Ama ahiret içinse söyle, biz de bilelim. Hazreti Ali radıyallahu anh sevgili eşine muhabbette bakarak Resulullah aleyhisselam ile aralarında geçen konuşmayı anlattı. Bir ümittir diye sordu sırada. Sen ne dersin buna ey Fatıma? Peygamber gülü Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a gülümseyip cevap veriyor. Bakın ne diyor? Ey çocuklarımın babası, var git, nebiler nebisine de ki, al, ey Allah'ın Resulü de ona, ey Allah'ın Resulü, bir insanın nasıl sağ, sol, ön, arka, alt, üst gibi yönleri varsa, gönlümüzün de o şekilde yönleri vardır. Evet, gerçekten çok çarpıcı bir ifade. Gönlümüzün de gerçekten, yani aklınıza gelir mi? Gönlümüzün de o şekilde yönleri vardır. İşte ben de aziz ve celil olan Allah'ı akıl ve imanımla seviyorum. Allah'ın Resulünü ruhumla seviyorum. Evet, Allah'ın Resulünü ruhumla seviyorum. Fatıma'yı insani nefsimle hanım olarak seviyorum. Hasan ile Hüseyin'i de babalık şefkati ve merhametimle seviyorum. Böylece gönlümün her cihetinde bir başka sevgi harman edilmiştir. Şimdi hemen git, aynen böyle söyle. Evet, cennet kadınlarının sultanından bu cevabı alan Evliyalar Sultanı Hazreti Ali radıyallahu anh hemen kalkıp Resulullah aleyhisselamın yanına vardı. Sevgili eşinin dediklerini aynen anlattı. Resulullah aleyhisselam dikenleri bile güle çevirecek bir güzellikle gülümseyerek bakınız ne diyor. Ya Ali, bu getirdiğin senin değil. Ancak nübüvvet ağacının dalından koparılmış bir çiçektir. O da, evet, öyledir ey Allah'ın Resulü, diyor. Bu hadise yaşanmış yıllar önce. Şimdi gelmişler bir araya, böyle olmuştu diye, muhabbetle, gözyaşlarla beraber bu tatlı hatırayı anarlarken işte bize de ne güzel örnek oluyorlar. Efendim, bir diğer tablo. Tekrar söyleyeyim. Fatıma Sultan vefat ediyor. Aradan biraz zaman geçti. Acısı zor kapanıyor. Bir araya gelip işte Hazreti Fatıma ile ilgili, Hazreti Ali ile ilgili bir takım hatıraları paylaşıyor sahabe-i kiram, teselli olsun diye. Yine o devri saadetten bir gün ihtiyar bir adam Allah Resulü'nün nurlu huzuruna gelip içinde bulunduğu çaresizliği ve ihtiyaçlarını ezile büzüle anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, görüyorsun ki yaşlı bir adamım ben. Bu yaşımda olmama rağmen ne yiyeceğim ve ne de giyeceğim var. Benim ihtiyacımı karşılamanı diliyorum senden. Resulullah Aleyhisselam'ın olacak ya, o anda yanında verecek bir şey yok. Şimdi hep Resulullah Aleyhisselam'ın hayatı anlatılırken daha ziyade yokluk kısmına fazla yer verilir birisi de budur. Bu doğru yani, yok o anda. Ben o yüzden o anda deyimini kullanıyorum. Yani Resulullah'ın bir şey yoktu deyimini sevmiyorum. Biraz düşünüyor, sonra yaşlanıma dönüyor. Seni bir yere göndereyim de ihtiyacını gidersin. Adamcağız da Allah ve Resulü daha iyi bilir diyor. Resulullah Aleyhisselam Hazreti Ebu Zer'i çağırıyor. Bu ihtiyarı sevgili kızı Fatıma'ya götürmesini söylüyor. Evet, takvanın destanlık kahramanı Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh ihtiyarı alarak cennet kadınların seyyidesi olan Hazreti Fatıma'nın evine götürüyor. Ey cennet gülü, bu yaşlı adamcağızı ihtiyacını görürsünüz diye Allah Resulü size gönderdi. Hazreti Fatıma-i Zehra bir gül dalı gibi titriyor. Aksilik, Onun da şu an böylesine ihtiyaç içinde çırpınan bu yaşlı adama verecek bir şeyi yok. O an diyorum, tekrar söylüyorum. Bir şeyleri var bundan, o an için yok. Bir an durup düşündükten sonra ani bir kararla içeri geçiyor. Özene bezene sakladığı kolyesini getiriyor. Bu kolyeyi Uhud Savaşı'nda şehit olan sevgili amcası Hazreti Hamza radıyallahu anh hediye etmişti. Resulullah'ın amcası malum ama bu da amcam diyor ona. İhtiyara verip yolcu etti. Çok da özel bir hatırası vardı kolyenin. Amca şehit biliyorsunuz. Peygamber kızının verdiği kolyeyi alan ihtiyar bu nazlı çiçeğe dualar ederek geri döndü. Mescidi yanındaki kalabalığın ortasına gidip gücü yettiği kadar yaşlı haliyle, gücü yettiği kadar haykırdı. Bu kolyeyi benden satın alacak var mı? Kolye satıyorum diyor. Adamın elindeki kolyeyi tanıyan Resulullah Aleyhisselam, bir yandan sevgili kızının böylesine büyük bir fedakarlığına memnun olurken, diğer bir yandan da, evet, diğer bir yandan da bu kolyenin pazara çıkmasına çok üzüldü. Evet. Kaça satıyorsun? Oradan sordu birisi. Bunu öyle bir fiyata satmak istiyorum ki hem bir binek hayvanına sahip olayım hem de elime biraz para geçsin. Yani üst baş alabileyim, yiyecek alabileyim. Ey ihtiyar, ben de onu senin istediğin şekilde fiyata satın alıyorum. Kolyenin şehitler efendisi Hazreti Hamza'nın hatırası olduğunu anlayan sahabe-i kiram efendilerimizden biri, adı geçmiyor kaynaklarda, kolyeyi alıp ihtiyarın da istediğini fazlasıyla yerine getirdikten sonra kölesini çağırıyor. Bunu al diyor, kolyeyi. Resulullah Aleyhisselam'a götürüp takdim et. Seni de onun hürmetine azat ediyorum. Hürriyetine kavuşmanın sevinciyle kolyeyi götürüp Resulullah'a takdim eden köle olanları anlattı. Bundan çok memnun olan Efendimiz Hazreti Bilal'i çağırdı. Bunu götürüp kızın Fatıma'ya ver dedi. Kolye de Hazreti Fatıma'ya verildi. Yüce Allah'ın hikmetine bakınız ki o kolye hem bir ihtiyarın ihtiyaçlarını gidermiş, hem bir köleyi hürriyetine kavuşturmuş, hem de tekrar sahibine dönmüştü. Şimdi Aleyhisselam "Üzkuru mevtaukum bil hayr" buyurur. Ölülerin ardından hayır söyleyin. Hayır söyleyin. Şimdi hatırlatıyorum, konumuz Hazreti Ümmü Habibe. Bunlar ne oluyor diyeceksiniz. Fatıma Sultan da vefat etti. Biraz Ehl-i Beyt'ten bahsettik. Ve Ashab-ı Kiram bir araya gelince içlerinde Ümmü Habibe annemiz de var. Bunlara hakkında o anda akıllarına gelen hatıraları paylaşıp birinin bildiğini diğeri bilmiyor. Onun bildiğini diğeri bilmiyor. Bu güzel hatıraları paylaşıp hayırla yad edip gözyaşı döküyorlar. Ama ay sen şöyleydin, sen böyle gibi, yani boş boş nutuklar atmıyorlar. Bir tane daha verelim. Resulullah Aleyhisselam sevgili küçüğünün evine yöneldi. Yani en küçük kızı oydu ya. Sevgili kızı kapı önündeki çardakta bir eliyle el değirmenini öğütüyor, çeviriyor. Bir eliyle de bebeğini tutmuş emziriyordu. Alnında yıldız yıldız ter birikmiş, elmas elmas parlıyordu. Yere damlıyordu. Bu manzara Peygamber babanın rahmet hazinesi kalbini rikkate getirdi. Mübarek gözleri şebnem şebnem yaşlarla doldu. Çünkü sevgili kızın yüzünde rıza hali var. Uf, ne bu çektiğim ya, böyle bir duruş yok. Rıza hali var, o da bunu ifade ediyor. Sevgi dolu bir sese selam verince Hazreti Fatıma-i Zehra radıyallahu anh'a hemen topalanıp kalkacak gibi oldu ama aleyhisselam eliyle bastırıp müdahale etti ve kızının yanına oturdu. Ey benim sevgili kızım, ahiret tadı için dünya acılarına dayan. Biz dayanamıyoruz değil mi efendim? Biz dayanamıyoruz. Ne bize söylüyor? Ahiret tadı için dünya acılarına dayan. Zira aziz ve celil olan Allah benim üzerime muhakkak ki Rabbin sana verecek, sen de razı olacaksın ayetini indirmiştir. Ayet okuyor aleyhisselam. O halde ilahi bir hediye olarak bizi sonsuz nimetleriyle razı kılacak olan Allah'ın takdirine rıza göster, sabret diyor. Bu müjdeyi alan peygamber gülünün yüzünde güzel bir ışık parladı. O hep ışık saçardı zaten. Nur saçan bir huri idi. Eliyle değirmen döndüren sultandı o. Evet. O kadar çok böyle hatıra var ki. Yani şunu seçeyim diyorum, bunu seçeyim diyorum, ayıramıyorum birbirinden. Ama bitirmek de istememişim garibi. Bir tane de paylaşayım. Peygamberleri peygamberinin bağır yanık sevdalesi Hazreti Bilal radıyallahu anh sabah namazına biraz geç kalmıştı. Allah Resulü için niçin geç kaldığını sordu. Bir alev gibi çırpınan peygamber bülbülü edebinden kızararak cevap verdi. Söylemek istemiyor ama sordu aleyhisselam. Annem babam her şeyim sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Gelirken sevgili kızınıza uğradım. Hani Ali'yi bir yere göreve göndermiştiniz ya, peki bir şeye ihtiyacı vardır diye kalkıp gittim. Baktım ki sevgili kızınız el değirmeninde un öğütürken bir taraftan küçük çocuğu ağlayıp onu rahatsız ediyordu. Ben böyle görünce hemen gelemedim. Ey cennet kadınlarının hanımefendisi, müsaade edersen onu ben öğüteyim veya çocuğu avutayım dedim. O da ey peygamber bülbülü, ey Bilal dedi. Çocuğa bakmaya ben senden daha önde gelirim. İstersen biraz unumu öğütüver dedi diyor. Ben de sevgili kızınız için biraz un öğüttüm de bundan dolayı biraz geç kaldım. Evet. Peygamberimiz aleyhisselam o kadar memnun olup öyle bir gülümsedi ki güneş bile gölgede kalırdı. Ardından buğru yanık, bağrı yanık sevdalısına dua, dua, dua etti. Evet. Hazreti Ummu Habbe radıyallahu anh annemiz hanımlarına toplanmış bu güzel hatıralar ile efendim hatıralar okyanusuna yelken açmıştı. Evet. Efendim, makam, mevki, ne olursa olsun, kimin oğlu ya da kimin kızı, yani kim olursa olsun, her insan beşer olması itibariyle ölümlüdür malum. Ama öyle insanlar vardır ki öldüklerinde bile yaşarlar. Evet, öyle insanlar var ki öldüklerinde bile yaşarlar. Bunların başında da Peygamberimiz Aleyhisselam geliyor tabi. Peygamberimiz Aleyhisselam vefat etmiş, sahabiler onulmaz yara almışlardı. Sevgili annelerimiz ise bu yaranın en derinliğiyle yaralanmışlar. Bu yaraları da durmadan kanıyordu. Ama hayat devam ettiği için bir şekilde ayakta durmayı da başarmışlardı. Hazreti Ummu Habibe radıyallahu anha annemiz, Peygamberimiz Aleyhisselam'dan sonra 34 yıl daha yaşadı. Efendim dile kolay. 34 yıl. Mümkün olduğunca onu taşıdı bütün günlerine. Onu yaşadı bütün yıllarına. Öyle ki onunla nasıl sadevi hayat yaşamışsa, ondan sonra da hiç değişmeyerek aynı sadeliği sürdürdü. Hani dedik ve diyecektik ya, onsuz ama hep onundaydı. Dört büyük halife dönemi başta olmak üzere her dönemde çok büyük bir ilgi ve saygı gördü. Her dönemde karşılıklı ziyaretler yaptılar birbirleriyle. Ama bu arada ister istemez bazı problemler de çıktı toplumda. O yüzden hiçbir dönemde karışıklık ve ihtilaflara katılmadı. Sürekli uyumlu ve barışçı oldu. Herkesle çok iyi geçindi, sevdi, sevildi, saydı, sayıldı. İlk iki halife Hazreti Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhuma döneminde Hazreti Ümmü Habibe annemiz ile onların ortak kaynaklara geçen çok fazla hatırasını ben bulamadım. Yani yok diyemem. Muhakkak vardır da ya ben ulaşamadım ya da kaynaklara geçmemiş. Sadece işte az önce ifade ettiğim gibi ziyaretleri yapıyorlar. İhtiyaçları var mı yok mu? İhtiyacını karşılıyorlar. Bunlar var. Bunun dışında böyle bir tablo olarak canlı bir şey bulamadığım için böyle ifade ediyorum. Resulullah Aleyhisselam'dan sonra halifeler de sevgili annelere annemizin durumlarını biliyorlar ve onları Resulullah Aleyhisselam olan yakınlıklarından dolayı en fazla destek ve yardım onlara yapıyorlardı. Halifeler herhangi bir konuda bir karar veremedikleri zaman sevgili annelerimize danışıyor, onların fikirlerini alarak ondan sonra karar veriyorlardı. Hazreti Ümmü Habibe annemizin ismi gerek Resulullah Aleyhisselam döneminde ve gerekse onun vefatından sonra olumsuz olabilecek bir tek olayda bile adı geçmemiştir. Ancak Hazreti Osman döneminde bir şeyler görüyoruz. Şimdi efendim, İhtilaflar dönemini veya bir hadise meydana geldiğinde o hadiseyi anlama noktasında çok dikkatli, çok duyarlı olmamız lazım. Şimdi ben örneği vereyim, sonra açayım. Zamanım kaldığı kadarla inşallah. Hazreti Osman ve Hazreti Ali radıyallahu anhuma dönemlerinde de sözlerine ve görüşlerine başvuruluyordu. Yani dedi ki ilk iki halife döneminde müşavir gibi yani danışmanlık yapıyorsa ikinci iki halife döneminde de bunu yapıyor. Görüşlerine başvuruluyor. O da ona göre onlara yardımcı oluyor. Yani halifeler bir mevzuda görüşte yani tebaasıyla beraber meşveretiyle beraber fikir birliği sağlayamazlarsa annelerimize haber gönderir, ayrı ayrı sorarlar, onların görüşlerini alırlar, onu da değerlendirirler ve böylece görüş birliği ortaya çıkardı. Bazen de çoğunluk ortaya çıkar, çoğunluğa göre hükmederlerdi. Bu durumda Hazreti Ümmü Habibe Remle annemiz de kendisine gelen işte neyse konu o o konu üzerinde çekinmeksizin fikrini beyan eder, bildiğini söyler, fikrini beyan eder, görüşünü açıkça ortaya koyardı. Onlar da bu görüşü alıp değerlendirirlerdi. Yani sıkıntısı, acısı şu kadar sene geçse de var tabii de, efendim ben karışmam, ben bu dünya işine karışmam deyip de kenara çekilmiyorlar. Yani dünyada yaşıyorsak dünya işine karışılacak. Ancak onun da bir ölçüsü olmalı. O yüzden dünya ihmal ve ihlal edilerek ahiret kazanılmıyor. Dünyaya tümüyle yöneldiğimiz zaman da ahiret yine kazanılmıyor. Dünya ahiret dengesi sevgili annelerimizde en öne çıkan en büyük özelliklerden birisiydi efendim. Evet efendim, Hazreti Ummu Habibe Remle annemiz içinde yaşadığı şartların gereği neyse Allah ve Resulüne, Kur'an ve sünnete aykırı olmamak kaydıyla o yapılması gerekeni yapar, sorulan şeye cevap verirdi. İlerleyen yıllarda bazı fitneler çıkmıştı. Daha önce de söylediğimiz gibi annemiz bu fitnelerine hiçbirine karışmadı. Ancak toplumda fitne çıktığı zaman karışmamak elbette erdemdir. Ama hiçbir şey olmamış gibi ilgisiz, tavırsız kalmak da doğru değil. Çünkü çıkan fitne yayılacaktır. Onun bastırılması, susturulması lazım. Eğer fitne düzeltilebilecek bir fırsat elimize geçerse, bunu değerlendirmezsek mesul oluruz. O zaman devreye gireriz. Ama biz devreye girdiğimizde fitnenin efendim sönmesi, düzelmesi yerine artacaksa asla devreye girmeyiz. İşte annemiz bunu yapıyor. Yeri geliyor hiç devreye girmiyor. Yeri geliyor bizzat içine giriyor. Çünkü yani fitnelerin hiçbirine karışmadığı gibi tavrını koyması gereken olayla karşısında da tavırsız kalmadı. İşte üçüncü halife olan, aynı zamanda dayısının oğlu olan Hazreti Osman radıyallahu anh, dayısının oğlu, bunu daha önce görmüştük. Biliyorsunuz isyancılar işte hilafetin 12. yılında, çok kadar sene geçtikten sonra onun evini muhasara ettiler. Çok zorluk verdiler Hazreti Osman'a. Ayak takımı ortalığı kapladı. Çok zor günler yaşandı gerçekten. Kalkıp gidiyor evine. İsyancılara önce bir anne şefkatiyle uyarıda bulunuyor. Sonra nasihatte bulunuyor. Ama isyancılar ne uyarıyı ne nasihatı. Hiçbirini kale, dikkate almıyorlar. Kaba davranıyorlar. Hakaret ediyorlar. Edepsizliğe yelteniyorlar. Efendim, ileri geri konuşuyorlar. O bu durumu görünce o an için bir şey daha üzerine söylemenin faydasızlığını gördüğünden dolayı öfkeli bir şekilde Allah sizin müstahakınızı versin diye beddua ediyor. Hocam Müslüman beddua eder mi? Bakın öyle ezbere konuşmayalım. Öyle şey yaşarız ki Allah bizi beddua etmeye düşürür. Aleyhisselam beddua etmedi doğrudur ama yeri geldi etti. Sahabe beddua etmedi doğrudur, yeri geldi etti. Şimdi bunların, bu insanların yani halifenin evini kuşatmışlar. Su gitmiyor eve, giyecek gitmiyor, yiyecek gitmiyor, bir şey gitmiyor eve. Ölümüne yani öldürecekler. Burada rastlantı nasıl durabilirsiniz? Gidip müdahale ediyor, anlatıyor, ediyor. Kötü sözler söyleyip hakaret edince Allah sizin yani Allah sizin müstahakınızı versin. Yani çok güzel bir ifadedir bu. Belanızı versin demiyor ama müstahak. Yani siz bu işlemiş olduğunuz cürümün karşılığı neyse odur müstahak. Neyi hak ettiyseniz Allah onu versin size. Çok güzel bir şeydir yani. Çok zorda kalırsak böyle diyelim. Allah sizin müstahakınızı versin. Allah'a havale ediyorum. Evet. Bu birkaç kere oldu. Yani birkaç kez olacak. Üçüncü halife Hazreti Osman radıyallahu anh asilerden çok çekiyor. evinde muhasara ediliyor. Hiçbir fitneye karışmayan annemiz yine tekrar gidiyor. Efendim. Bu sefer bir bineğe binerek gidiyor. Binek diye geçiyor. Yani at, deve diye geçmiyor. Bilmiyorum kaynaklarımızda nedir, nasıldır. Binek diye geçtim de binek diye sizlerle paylaşıyorum. Yani birkaç kez gitti. Asilerin isyankar tavırlarını gördü. Biraz da tehlike var tabii. O yüzden ne olur ne olmaz diye binekle gidiyor ya bu sefer. Efendim, yine önce bir anne şefkatiyle onlara nasihatlerde bulunmak istiyor. Onlara uyarıyor. Ama dinlemiyorlar. Ayaklar baş olma sevdasına düşmüş. Dinlemiyorlar. Efendim, bu durumda gerçekten annemiz çok zor durumda kalıyor. Annemize hakaret ediyorlar. Yalancı diyorlar. Efendim, bindiği deveye, hayvana, binisinin üzerine, deve veya at, hangisiyse artık, hayvana ürkütmek için yüzüne, arkasına vuruyorlar hayvanın. Bu yetmemiş gibi tuttuğuları kesiyorlar. Efendim, bunun üzerine annemizin zor durumda kaldığı için annemiz bağırmak zorunda kalıyor. İmdat istiyor. Olayı haberdar alan diğer sahabeler hemen koşuşuyorlar. O gaddarların elinden sevgili annemizi zor kurtarıyorlar ve evine götürüyorlar. Ben burayı biraz anlamak istedim. Yani bazı kitaplarda öyle şeyler okudum, şaşırdım. Yani bunlar bunu din adına yapıyorlar ha. Din adına bir peygamberin hanımına hakaret ediyorlar. Din adına efendim halifeye hakaret açmışlar, öldürmeye karar vermişler. Din adına. Din sade kalplerde olan, dillerde ifade edilen şey değildir. O yaşanan şeydir. Hayatlarından namazlara, niyazlara bir şeyleri yok. Kalkıp halifeyi tenkit ediyorlar ve çok ileri gidiyorlar. Annemiz bu durumda efendim ilgisiz kalmıyor ve efendim birkaç kez gidiyor. Mesela kuşatma çok sürüyor. 18. günü isyancılar halifenin evine giden suyu kesiyorlar. Su da kesiliyor. Bunun üzerine halife Hazreti Osman radıyallahu anh, Hazreti Ali, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir ve Resulullah'ın eşlerinden yardım istiyor. Ya bir şekilde habersiz duruyor dışarıya. Ev kuşatılmış. Habersiz duruyor, yardım istiyor. Her biri kendince çok ciddi şekilde destek oldular Hazreti Osman radıyallahu anh'a. Ummu Habibe annemiz de radıyallahu anh'a erzak yüklü bir katırı halifeye göndermek için yükletti. Efendim erzak, içecek ve yiyecek var. Yani gıda, su ve gıda var. Ancak isyancılar önünü kestiler ve katırı geriye kovdular. Evet. Yani yemeyecek, içmeyecek, ölecek. Efendim, cehennemi kazanmak, cenneti kazanmak ya da cennet ve cehennem hiçbiri yersiz ve gereksiz değildir. Cenneti kazanmak öyle kolay olmadığı gibi cehennemi kazanmak da kolay değil. Cenneti kazanmak için ne gerekir biliyorsunuz. Ben cehennemi söyleyeyim. Cehennemi kazanmak, cehenneme girmek çok zor. Haysiyetsiz, şahsiyetsiz, şerefsiz, karaktersiz birisi olacaksınız ki cehenneme gidesiniz. Şöyle kötü, böyle kötü, böyle kötü olacaksınız ki cehenneme gidesiniz. Millet, bunda isteyen var. Haysiyetten, şahsiyetten, karakterden eser kalmayan insanlara bile efendim bir devlet meselesi, bir millet meselesi, bir ümmet meselesi olduğundan onca tehlikesine rağmen Hazreti Ummu Habibe Remle annemizin kaç defa efendim bunlara müdahale ettiğini görürüz. Kaç defa. Ancak bütün müdahalelere rağmen biliyorsunuz Hazreti Osman şehit edildi. Yetmemiş, o mübarek şehidin mübarek bedenini toprağa vermek için bile müsaade etmiyor asiler. Ancak bütün engelleri aşıyorlar sevgili annelerimiz de işlerinde. Sahabe-i kiram Hazreti Osman'ın radıyallahu anh'ın mübarek bedenini toprağa vermeyi başarıyorlar. Bunun yanında ısrarlı isteğini kabul ederek ısrarla istiyor. Kim? Şimdi onu göreceğiz. Hazreti Osman'ın şehit edildiği kanlı elbisesini ailesinden alıp Numan bin Beşir ile Şam'da bulunan kardeşi Muaviye'ye gönderiyor. Kim? Ummu Habibe annemiz. Şimdi dayı olacak sonuçta yani. Ona gönderiyor. Hazreti Muaviye'ye. Şam valisi. Hazreti Muaviye. Ancak onun Hazreti Osman'ın gömleğini, kanlı gömleğini Muaviye'ye göndermesi, Müslümanlar arasında geçen bu olayı onayladığı anlamına gelmemeli. Hazreti Ali ile Muaviye arasında meydana gelen olaylarda tarafsızlığını koruyan Hazreti Ummu Habibe annemiz, Hazreti Ummu Seleme ile birlikte Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye'nin aralarını düzeltmek için çok çaba sarf etmiştir. Hazreti Ali ile Muaviye mücadelesinin son yıllarında, evet, yani baştan beri uğraşıyorlar aralarına bir şey girmesin diye çok gayret gösteriyorlar. Son yıllarında adamlarından hangisi Medine'ye ve Mekke'ye önce gelirse o senin hac emiri olurdu. Ummu Habibe annemiz Hazreti Ummu Seleme annemizle efendim ikisi devreye giriyorlar. Hazreti Ali'ye de Hazreti Muaviye'ye de yazı yazıyorlar. Yani Hicaz'a adam göndermesinin işine son vermeleri için birer yazı yazıyorlar. Onlara göre bunu yapmazlarsa ümmet ikisinden birine itaat edecek ve birlik sağlanacak. Ummu Habibe annemiz Muaviye'ye Hazreti Ummu Seleme annemiz Hazreti Ali'ye mektup yazıyor, yazı yazıyor. Muaviye mektuba uyuyor. Hazreti Ali de uyumak istiyor fakat başka şekilde bir problem çıkınca oğlu Hazreti Hasan bundan vazgeçiriyor. Bu konu o kadar hassas bir şekilde davranıyor ki Ummu Habibe annemiz Hazreti Ali'nin şehadeti üzerine kardeşi olduğu halde Muaviye'yi destekleyen tavır sergilemiyor. Şimdi farkındasınız değil mi? Zorlanıyorum. Şu kadar sene bu hadiseler yaşanmış. Kaynaklar ne kadar doğru geçmiş. Olay nedir bilmiyoruz tam olarak. Şimdi yaşanan hadiseler içerisinde ben şunu sadece paylaşıyorum sizlerle. Yani kardeşimdir diye, haklıdır diye efendim hep yanında durmuyor. Dayımın oğludur diye, haklıdır diye hep yanında durmuyor diğerinin. Bakıyoruz, hadiseleri tabii kendisine ulaşabildiği malumat ölçüsünde değerlendirip takınması gereken tavrı takınıyor. Ve mümkün mertebe olayların büyümesin diye çok gayret gösteriyor. Yani Allah korusun bir hadise meydana geldi mi olayın büyümesi çok da zor iş değil yani. Emeviler dönemi gelince Ummu Habibe annemiz Emeviler döneminde sadece kardeşi Muaviye'nin hilafet dönemini gördü. Çünkü vefat yaklaşıyor. Bütün emirleri görmedi yani dönemin tamamını. Muaviye'nin hilafete geçişiyle Muaviye döneminde çeşitli karmaşalar yaşansa da Hazreti Ummu Habibe annemiz başta kardeşi halife olduğu halde bunların hiçbirinin yanında yer almıyor karmaşalar meydana gelince. Bu arada bir dönemde efendim öğüt ve nasihatte bulunmak için kalkıyor Medine'den Dımaşk'a. Dımaşk, şimdiki Şam. Dımaşk'a kardeşinin ziyaretine gidiyor halife. Muaviye'nin. Ona öğütler veriyor. Ve orada da çok büyük ilgi görüyor annemiz. Halk tarafından da ilgi görüyor. Ona öğütler veriyor. Aman diyor. Aman şöyle olur. Aman böyle olur diye. Kardeşi Muaviye halife olduğu zaman sevgili annemize olan saygı ve sevgilerinden dolayı müminler ne diyorlar biliyor musun? Hazreti Muaviye. Müminlerin dayısı diyorlar. Bunu da görmemiz lazım. Müminlerin dayısı. Yani annemiz müminlerin annesi, kardeşi Halife Muaviye müminlerin dayısı. Bu şekilde bir muameleyi görüyoruz. Evet. Hazreti Ummu Habibe annemizin radıyallahu anha İslam tarihinde ortaya çıkan fitne olaylarından uzak kaldığı ve siyasi olaylara karışmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Kaynaklara da böyle geçmiştir. Öyle ki ne kadar fitne zuhur ederse etsin o ne söz ve ne de fiil ile hiçbirine karışmamıştır. Ancak bunu söylemiştim bir kez daha söyleyeyim. Bir kenarda öylece tarafsız olarak durmamış, nerede yer alması gerekiyorsa orada yer almış ve tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur. Evet. Bir tavır ortaya koymak için tavır sahibi olmak lazım. Yani bir düşünce, fikir, bir ideal sahibi olmak lazım. Peki bunun kaynağı ne? Biraz da onu görelim. Her şeyden önce, her şeyin önüne, öncelikle ve özellikle Allah'ın kitabını almak, her Müslüman için olmazsa olmazların başında geliyor malum. Kur'an-ı Kerim bizim hayat kaynağımızdır. Kur'an olmadan hayat olmaz. Hazreti Ummu Habibe annemiz radıyallahu anha bunu en güzel bir şekilde yaşayarak ortaya koyabilen ender şahsiyetlerden biridir. Kur'an ile yaşadığı gibi bütün Müslümanlar da Kur'an ile yaşasınlar diye geceli gündüzlü çalışıyordu. Kur'an-ı Kerim'in önüne hiçbir şey koymuyordu. Her şeyin başında Kur'an vardı. Kur'an baş idi çünkü. Baş olmazsa beden de çürüyüp gider. Bütün hayatını Kur'an ile düzenlerken sünneti de ihmal etmiyordu tabii. Sünnet, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yaşayış biçimiydi çünkü. Sünnet olmadan da idrak olmazdı. Sünnet olmazsa ümmet olmazdı. Allah ve Resulü vazgeçilmez olduğu gibi Kur'an ve sünnet çerçeveli bir hayatta bir Müslüman için vazgeçilmezdir. Örnek bir hayat yaşamak için hiç şüphesiz ki örnekler örneğini bütün örnekliğiyle örnek almak gerekir. Ama dikkat edelim, aynısını yapmak, etmek, yaşamak değil burada bizden istenen. Örnek alarak onu hayata yansıtmak. Bu şuurla hareket eden sevgili Ummu Habibe annemiz Allah ve Resulü rızası istikametinde Kur'an ve sünnet çerçeveli bir hayatın en güzel örneklerinden biriydi. Yaşadığı olaylar ne kadar zor olursa olsun Allah ve Resulü rızası istikametinde bir hayat sürmeye çalıştı. Resulullah vefatından sonra da onsuz kaldı ya, onsuzdu ama hep onunlaydı. Kumaları başta olmak üzere, kumalar kim? Aynı adamın hanımları, yani diğer annelerimiz. Kumaları başta olmak üzere mümkün mertebe herkesle çok iyi geçiniyor, karşılıklı ziyaretleri sürdürüyorlardı. Bu ziyaretler sadece kumalarla değil, onların varsa yakınları, çocukları da oluyordu. İşte onlardan bir örnek paylaşayım kalan zamanımda. Hazreti Ummu Seleme annemizin kızı Hazreti Zeynep radıyallahu anhuma Hazreti Ummu Habibe annemize ziyarete gelmişti. Daha doğrusu bu bir taziye ziyaretiydi. Evet, taziye ziyareti. Hazreti Ummu Habibe annemizin bir rivayette babası, bir rivayette kardeşi Yezid vefat etmişlerdi. Onların vefatları üzerinden 3 gün geçmişti bu ziyaret. Hazreti Zeynep de 3. gün gelmişti yani ziyaretine. Hoşbeş ederken yanında bulunanlardan bir koku isteyen Ummu Habibe annemiz bir koku, güzel koku istedi. Bu kokuyu yanağına, kollarına, üstüne, başına sürüyor. En yakını ölen bir insan için bu hareketi yadırgayarak bakanlara bakınız ne diyor. İyi anlayalım. Ya babası ya kardeşi ölmüş. 3 gün sonra bunu yapıyor. Millet ziyaretindeler. Ziyarete koku istiyor, sürünüyor. Yani süs diyelim buna biz. Bunu yapınca tabii şaşırıyorlar. Allah Allah. Ne yapıyor? Annemiz diyor ki benim herhangi bir süse ihtiyacım yok. Şu anda bunu süslenmek için de yapmıyorum ben. Tabii böyle deyince yadırgıyorlar tabii ki. Kusura bakma ama gerçekten yadırgadık. Niçin böyle yaptın peki? Bunu ben sadece Resulullah Aleyhisselam'dan duyduğum şeyi uygulamak için yaptım. Ne? Onsuz ama onunla. Görüyor musunuz? İşte bu. Bunu ben sadece Resulullah Aleyhisselam'dan duyduğum şeyi uygulamak için yaptım diyor. Resulullah Aleyhisselam ne buyurmuştu ki? Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuştu bir gün. Allah'a ve ahiret gününe iman eden Müslüman bir kadına kocasının ölümünden başka, kocasından başka bir ölü üzerine 3 günden fazla yas tutması helal değildir. Yas tutup ziynet ve süsünü terk etmesi helal değildir. Sadece kocasının ölümü üzerinde 4 ay 10 gün yas tutar. Kadınlar şaşırıyorlar. Kocası için bile 4 ay 10 gün yas, öyle mi yani? Evet öyle. İşte ben de bu sebeple matem tuttuğum zannedilmesin diye güzel koku isteyip süründüm. Her şeyine Resulullah yansıtıyorsun sen ey sevgili annemiz. Bu bize ve bütün Müslümanlara Allah'ın emridir. Evet, işte bu onsuz ama onunla olmanın en güzel örneklerinden biridir. Onsuz ama onunla olmanın en güzel örneklerinden biri. Yani en zor zamanında bile Resulullah ne diyorsa onu yapmak. Ay benim acım bana yetiyor. Değil. Yani kocasının ölümü dışında bir hanımın babası, annesi, kardeşi, oğlu, kızı, yakını öldüğünde yani üzülmesin demiyor Aleyhisselam ama yas kısmı 3 gündür. Ondan sonra normal hayata dönmesi lazım. Ummu Habibe Remle annemiz bize bunu aynı zamanda hadisi şerif olarak da rivayet ediyor. Bize düşen bu güzel insanların güzelliklerini örnek alıp güzel bir hayat yaşamaktır. Ben yine bu programın sonunda da o güzel insanların güzelliklerindeki güzellikleri derleyip hayatımıza yansıtmak, güzel bir hayat yaşamak için, yaşamamız için gayret gösterme adına bu dersimi de burada noktalarken haftaya buluşmak üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.